Ayrım 11, Brandenburg, Glenmead, sayfa 135. Tekneler hala Ren boyunca gidip geliyordu. Uzaktaki karanlığın içinde parlayan ışıklarını görüyordu. Karanlığın daha da ötesinde kara ormanların gölgeleri vardı. Ferguson'la yaptığı telefon konuşmasını düşündü. Raporunun yanına kızın dosyasının bir kopyasını bırakmıştı. Son sayfadaki paragrafın gözden kaçması imkansızdı. Yine de Ferguson bu konuya değinmemişti bile. Kız doğmadan çok zaman önce. Ferguson'u pek ilgilendirmeyebilirdi ama kendisi için önemliydi. Kızın dosyasındaki o tek paragrafı hatırlayıp ürperdi. Kuzeydoğu Chaco, Paraguay, 4 Aralık Pazar. Gümüş saçlı uzun boylu adam terastaki bambu koltuğa oturduğunda karanlık çoktan çökmüştü. Soluk keten ceketinin altına açık yakalı beyaz bir gömlek giymişti. İnce pamuklu pantolonunun ütüsü de kusursuzdu. Ahşap terasın ötesinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Dolunay yoğun yağmur bulutlarının arasında bir görünüp bir kayboluyor, tepedeki lambanın çevresinde pervaneler dönüyordu. Adamın gümüş rengi saçları ışığın altında parlıyordu. Uşak gümüş bir tepsi içinde limonlu buzlu çay getirdi. Uşağın fincana iki kaşık şeker koymasını izledi, sonra gözlerini jungle'ın başladığı yöne çevirdi. Yağmurun ötesindeki parlak yeşil ormanın ağaçlarına, bambuların ve kokulu mangoların kalın gövdelerine baktı. Yağmur birazdan dinecek, ormanın üzerindeki yağmur bulutları çekilecekti. Sabah olunca güneş yeniden parlayacak, sıcaklık yağmur suyunu buharlaştırırken bahçenin ve ormanın üzerinden bir buğu yükselecekti. Daha çocukken bunu gördüğünde doğa çemberi demişti eğitmeni. Cümleyi hatırladığında kendi kendine gülümsedi. Ama şimdilik yağmurun ardı koyu ve karanlıktı. Holün ahşap kaplamaları üzerinde ilerleyen ayak seslerini duydu. Biraz sonra da elinde sigarasıyla Kruger'i gördü. Gri kazağını, kaslı kollarının sık ve siyah kıllarını göstermek istermiş gibi dirseğine kadar sıvamış, saçını da geriye taramıştı. Karşısındaki bambu koltuğa oturdu. Gümüş saçlı adam gülümseyerek uşağa döndü. "Bizi yalnız bırak Emilio," dedi. Adamın sesi yumuşak ve nazikti. Genç uşağın koyu kahverengi yüzü aydınlandı. "Si, senyor." Çocuk uzaklaşırken gümüş saçlı adam tatlı limonlu çayını dudaklarına götürdü. Serinletici içecekten bir iki yudum aldı. Sonra iri vücuduyla bambu koltuğu çatırdatan Kruger'e baktı. Masanın üzerinde bir böcek yürüyordu. Kruger böceği bir fiskede uzaklara gönderdi. "Franz'la telsiz bağlantısı kurdun mu?" Kruger başıyla onayladı. "Endişelenecek bir şey yok." "Kesinlikle emin misin Hans?" "Gazeteci yalnız çalışıyormuş. Bundan kuşkum yok." "Ya bant?" Kruger sigarasından bir nefes çekti. Ağız dolusu duman üfledi. "Kesinlikle boş. Franz'ın kaseti ve malzemeyi iyice kontrol etmesini sağladım. Mikrofon arızalıymış. Anlaşılan sadece çok yakında olan sesleri, onları da çok güçsüz bir şekilde kaydedebiliyormuş. Adam hiç ses alamamış." "Bundan emin miyiz?" "Kesinlikle. Franz'ın teknisyenlerine sonuna kadar güvenirim. Teknisyene göre malzeme son derece duyarlı. Özen gösterilmezse kolayca bozuluyor. Franz malzemeyi ortadan kaldırdı." Gümüş saçlı adam rahatlamış gibi derin bir soluk aldı. Fincanı kaldırıp ince parmaklı, manikürlü elleri arasında tuttu. Limonlu çayını yudumladı. Hala bütün gücüyle yağan yağmurun ötesinde uzanan jungle'a baktı.
"Ya yolculuk programı, her şey yolunda mı?"
"Helikopter 9'da geliyor. Meksiko City'ye vardığımızda Konrad bizi Halder'in evine götürecek." Gümüş saçlı adam bir süre düşündü, sonra "O gazeteci," dedi. "Onunla ilgili her ayrıntının gözden geçirilmesini istiyorum Hans. Ama kimseye belli etmeden. Franz'a söyle. Bundan sonra yanlışlıkla istemiyorum. O pilot ve şu gazeteci, bunlar sorunlarımızın sonuncusu olmalı. Otelde olanlar bir daha tekrarlanmamalı." Gümüş saçlı adamın sesi yumuşaklığını kaybetmemişti ama sözlerindeki uyarı açıktı. Kruger sessizce başını salladı. Bir daha sorun yaşamayacaklarını, bundan emin olduğunu, Franz'ın adamlarının bunu sağlayacağını, her ayrıntılarıyla ilgilendiğini söylemek isterdi. Ama gümüş saçlı adam yeniden konuşmaya başladı. Kruger de saygıyla dinlemeyi sürdürdü.
Gitmeden önce her şeyin yok edilmesini istiyorum. Bu evde olup da yanımızda götürmeyeceğimiz her şey yakılacak. Arkamızda hiçbir şey bırakmamalıyız. Sanki burada hiç yaşamamışız gibi. Sanki hiç dünyaya gelmemişiz gibi. Bununla sen ilgileneceksin Hans.
Kruger cevap yerine başını sallamakla yetindi. Hepsi bu kadar Hans, teşekkür ederim.
Kruger ayağa kalkıp usulca uzaklaştı. Ayak sesleri tahta döşemede yankılandı. Gümüş saçlı adam oturduğu yerden Kruger'in terasta yürüyüp evin içinde kayboluşunu izledi. Artık yalnızdı, yağmurun arkasındaki jungle'a baktı. Tereddüt etti, elini yavaşça keten ceketinin iç cebine götürdü. Cüzdanını açtı. İçinden fotoğrafın kopyasını çıkardı. Sarışın genç kadın ile koyu renk saçlı adamın bulanık resmi.
Birkaç saniye sonra genç uşaklar göründü. Elinde gümüş tepsiyle Emilio, arkasında da Lopez. Gelip gümüş saçlı adamın yanında durdular.
Gümüş saçlı adam onlara bakıp sevgiyle gülümsedi. Çocukların gözleri hayranlık ve sevgiyle parladı. Sonra adamın elindeki fotoğrafa baktılar, başlarını kaldırıp gülümsediler. Çocuklar yine yanına gelip dururken gümüş saçlı adam sırayla ikisinin de başını okşadı. Fotoğrafı göstererek İspanyolca sordu. ''Hikayeyi bir kere daha mı dinlemek istiyorsunuz?'' İki çocuk başlarını arzuyla salladı. Gümüş saçlı adamın yumuşak, sevgi dolu mavi gözlerine bakıp gülümsediler. Gümüş saçlı adam fotoğrafı özenle cüzdanına yerleştirdi. Sonra konuşmaya başladı.
12. Kısım Asunción, 5 Aralık Pazartesi. O pazartesi sabahı gelen yolcular bölümünde Joseph Folkman ile Erica Kranz'ı karşılayan dedektifin üzerinde tıknaz ve şişman vücuduna bile bir numara büyük gelen beyaz ve buruşuk takım elbise vardı. Şişman yüzü solgun ve sarkık, koyu renk gözleri de yorgundu. İyi İngilizce konuşuyor, dudaklarının arasından da bir dizi altın diş görünüyordu. Kendini yüzbaşı Veyares Sanchez olarak tanıttı. Konuklarını resmi olmayan bir polis arabasına bindirip kent merkezine doğru götürdü. Daha uçaktan inerken korkunç sıcağın etkisiyle sersemlemişler, sıcak ve esintisiz havada ciğerlerini yeterince dolduramamaktan endişelenmişlerdi. Asunción yazın ortasını yaşıyordu. Ağaçlar ve çiçekler coşmuştu. Yolun kenarındaki okaliptüslerin ve palmiyelerin yaprakları esintisiz havada kımıldamadan asılı kalmışlardı. İçinden geçtikleri kent renk ve gürültü karmaşasıydı. Eski ile yeninin karışımı. Sarı tuğlalı adobelerin 19. yüzyıl cephelerinin yanında çağdaş apartmanlar, yepyeni yapılar ve bunların arasında teneke ve tahtadan yapılmış kulübeler görünüyordu. Kentin ana caddelerinde eski sarı troleybüsler gıcırdaya gıcırdaya ilerlemeye çalışırken sokak köşelerinde içine meyve, çiçek ya da takı doldurdukları el arabalarının yanına çömelmiş yerli kadınlar göze çarpıyordu. Dedektifin bürosu Şili Caddesi'nde Komisario Centrico ya da Merkez Polis Karakolu'nun 3. katındaydı. Renksiz boyaları dökülmeye yüz tutmuş, eski mobilyalarla doldurulmuş hamam gibi bir büro. Bir köşede paslanmış dosya dolabı, üzerinde de elektrikli vantilatör. Kapının yanındaki duvarda kartondan yapılmış, üzeri nikotin tabakasıyla kaplanmış bir Güney Amerika haritası. Genç bir memur konuklara kokulu ve sert Paraguay çayı sundu.
''Yerba mate'' diye açıkladı Sanchez. ''Daha önce hiç Paraguay'a gelmiş miydiniz Senyor Folkman?''
''Hiç. Bu sadece tiryakilerin sevdiği bir çaydır. Ama böylesine sıcak bir günde bira kadar serinletici olur.''
Sanchez ceketini çıkarıp kravatını gevşetti. Genç memurun çıkmasını bekledikten sonra masasının çekmecesinin kilidini açtı, iki dosya çıkardı. Kendi dosyası ile Seguirirad'ın, dipnot İspanyolca güvenlik, Folkman'ın birlikte çalıştığı insanlardan aldığı raporun İspanyolcası. Bir gün önce kahvesini içerken raporu okumuş, emrindeki iki memurun rapordaki bilgileri kontrol etmelerini istemişti. Şimdi ise Hernandez'in söylediklerini hatırlıyor, ne kadar güzel olduğunu düşünerek kıza gülümsüyordu. Çarpıcı bir kız, uzun bacaklı, çekici, o renkli dedikodu dolu Amerikan dergilerinin kapaklarını süsleyen kızlar gibi, erkeklerin dikkatini çekecek bir vücut. Kafasındaki düşünceyi uzaklaştırmaya çalışarak dosyayı açtı, başını kaldırıp Gringo'ya, Folkman'a baktı. Adam polis olabilirdi ama Sanchez olmadığını biliyordu. polisten de öte bir şey. Bir önceki akşam Segurida telefon etmiş, Avrupa'dan gelen raporun bir kopyasını göndermiş, işbirliği yapmasını, Gringo'ya gerekli belgeleri göstermesini isteyip bir tercümana ihtiyacı olup olmadığını sormuştu. Sanchez'in tercümana ihtiyacı yoktu, İngilizce biliyordu. Bu fırsattan yararlanarak pratik yapabilirdi. Yeniden bu ikisinin neden birlikte yolculuk ettiklerini merak etti. Raporu okuduktan sonra Rodriguez ile Hernandez'in ölümleri ve bu kız arasında nasıl bir ilişki olduğunu da merak ediyordu. Başını kaldırdı, dosyadaki raporu bir daha okumak gereksizdi. Bütün ayrıntıları hatırlıyordu. İpucu bulmak için bütün ayrıntıları teker teker gözden geçirmişti. Masasının üzerinde bir Asunción haritası vardı. Cesetlerin bulunduğu yer kırmızı sabit mürekkeple işaretlenmişti. Haritayı görebilmeleri için baş aşağı çevirdi, genç kızın evinin bulunduğu sokağı gösterdi, gırtlağını temizleyip konuşmaya başladı.
Cesetleri ayın 26'sında burada bulduk. Paraguay Nehri yakınlarında, ana tren istasyonunun biraz ötesinde, La Chacarita mahallesindeki bir evde. Evin dışında da Rudy'nin arabasını bulduk. Arabanın anahtarları biraz uzakta otların arasındaydı, sanki birisi oraya atmış gibi.
Dedektif duraklayınca Folkman araya girdi. O ev kime ait?
Cesedini Rudy Hernandez'in yanında bulduğumuz genç kıza. Adı Graciela Campos, 17 yaşında. Ama aklı bir çocuk aklıydı, anlayabiliyor musunuz? Kızın hiç yakını yoktu, evi o kiralamış.
Sanchez kızın öne doğru eğildiğini gördü, gözleri acılıydı. Bu kız Rudy'yi tanıyor muydu?
Si, Rudy'nin ona para verdiğini öğrendik, yiyecek, kira ve elbiseler için. Kıza yardım ediyordu, anlıyorsunuz değil mi? Başka bir şey değil, sadece iyilik için.
Sanchez durakladı, İngilizcesinin iyi olup olmadığını, konuklarının onu anlayıp anlamadığını merak ediyordu.
Erika Kranz'ın yüzü solgundu, sıcaktan değil, içindeki ateşten. İkisi başlarıyla onayladılar. Sanchez saygıyla sesini alçalttı. Kız da Rudy de bıçakla öldürülmüş. Cesetlerini zaman zaman kızın evinin yanındaki aralıkta uyuyan bir ayyaş bulmuş. Kız sabahları ona sıcak çay verirmiş. Kız kapıyı açmayınca adam içeri girmeyi denemiş. Kapı kilitli değilmiş. Adam cesetleri görünce gidip mahalle papazına haber vermiş. O da polisiyayı aradı.
Ne zaman öldürülmüşler diye sordu Folkman.
Çok değil. Belki 5-6 saat önce.
Sanchez dosyasından birkaç polis fotoğrafı çekti. Kızın görmemesine özen göstererek Folkman'a uzattı. Fotoğraflardan ikisi Hernandez'in, diğer ikisi de kızın cesetlerini gösteriyordu. Cesetler yan yana sırt üstü yatıyordu. Kızın esmer yüzü acınacak haldeydi. Gözleri uykudaymış gibi kapalıydı. Yaraların ortaya koyduğu vahşet Folkman'ı dehşete düşürdü. Bıçak göğsünden göbeğine kadar yarmış, iç organlarını ortalığa saçmıştı. Kızın giydiği sade beyaz elbisenin önü yırtılmış, kandan kıpkırmızı olmuştu. Sonra Hernandez'in cesedinin resmine baktı. Erika Krantz'ı üzmemek için yüzündeki ifadenin değişmemesine çabaladı. Adam da kızın kaderini paylaşmıştı. Göğsü karnına kadar yarılmış, iç organları yerdeki kanın içine dökülmüştü. Folkman yüzünü buruşturdu. Sanchez onun uzattığı fotoğrafları hızla dosyaya koydu. Kıza baktı. Yüzü büyük bir acı içindeydi. Yine de gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu.
Folkman, Senior Sanchez dedi. Adli tıp uzmanları bir şeyler bulabildi mi?
Sanchez boş gözlerle baktı. Kız birden başını kaldırdı. Hemen Folkman'ın sözlerini İspanyolca'ya çevirdi.
Tamam dedi Sanchez. Folkman'ın kullandığı kelimeyi hatırlamıştı. Kıza acısını paylaştığını belli etmek istercesine gülümsedi.
İspanyolcanız mükemmel Senyorita dedi Sanchez. Buenos Aires'te doğdum dedi kız fısıldar gibi.
Sanchez başını salladı. Hernandez bunu söylememişti. Yeniden Folkman'a döndü. Adli tıp uzmanları iki cesette aynı bıçaklar kullanıldığını söylüyor dedi. İkisi de av bıçağı. Ama Rudy'yi öldürmek için kullandıkları çok büyük bir bıçak. Belki de komando bıçağı diyorlar. Ama bunun dışında fazla bir şey yok. Parmak izi bulamadılar. Birkaç ayakkabı izi ama işe yarayabilecek şeyler değil. İki cesette de görülen yaralar saldırganların kalabalık olduğunu gösteriyor. Yine de her kimseler arkalarında hiçbir iz bırakmamaya dikkat etmişler. Ne bir iz ne de adli tıbbın kullanabileceği bir ipucu. Bıçak da kurşuna benzemez. Bu tür bir silahın izini sürmek çok daha zordur.
Adamlarım hem evin çevresine hem de barrio'nun içine aradı. Hiçbir şey bulamadılar. Kenara atılmış bir bıçak ya da kanlı bir kumaş parçası yok. Hiç.
Sanchez konuşurken kızın yüzünü buruşturduğunu gördü. Bu kadar açık anlatmakla doğru yapıp yapmadığını düşündü. Önündeki fincana uzanıp kokulu yeşil sıvıyı höpürdetti. Sonra fincanı yine masanın üzerine bıraktı. Konukları fincanlarına dokunmamışlardı bile. Onlar için Coca-Cola ısmarlamalıydım diye düşündü. Yerba mate yabancılar için hem çok sert hem de çok sıcak. Cebinden sigara paketini çıkarmak için durakladı. Paketi önce Folkman'a sonra da kıza tuttu. İkisi de almayınca bir sigara çekti. Kızın öne doğru eğilmesini izlerken kravatını biraz daha gevşetti. Kızın sesi yorgun, usulca konuştu. Cesetlerin bulunduğu o yer, kimse bir şey görmemiş mi, duymamış mı? Sanchez dumanı üfleyip başını salladı. Biraz önce sözünü ettiğim ihtiyar hiçbir şey görmemiş, duymamış. O gece gereğinden fazla içmiş. Barrio'daki insanların çoğuyla konuştum. Hep aynı hikaye. Kimse bir şey görmemiş, duymamış. İnanın bana, bir şey biliyor olsalardı söylerlerdi. Kızın ölümü hepsini çok sarstı. Bazıları Rudy'nin ölmeden önce saat 7:30'da eve geldiğini görmüş. Bir daha çıktığını gören yok. Nehir kıyısında uyuyan bir adam da sabah erkenden hava daha karanlıkken uyanmış. Nehrin kıyısında yavaşça ilerleyen bir araba sesi duyduğunu sanıyor. Saat kaçta emin değil ama her zamankinden değişik bir ses duyduğunu söylüyor.
Devam etmeden önce bir süre bekledi. Yine de ufak bir şey var, önemli olabilir.
Sanchez yine tereddüt etti. Konuklarının kendisine baktığını gördü, sonra ekledi.
Rudy ile kızın öldürüldüğünün ertesinden La Tarde ölümleriyle ilgili bir haber yayımladı. Baş sayfaya Rudy'nin ve kızın fotoğraflarını bastılar. Plaza Uruguay'daki ana tren istasyonundan bir gece bekçisi gelip bizi buldu. Rudy'ye benzeyen birinin cinayetin olduğu sabah çok erken saat 3'te istasyonun arka kapısından girdiğini sanıyor. Emin değil, yorgunmuş. Öğleden sonra 3'ten beri nöbetteymiş.
Sanchez omuzlarını silkti. Rudy belki de gerçekten istasyona gitti, belki de gitmedi. Belki de tehlikede olduğunun farkındaydı. Kızı da alıp Asunción'dan uzaklaşmak istedi. Ama o saatte bilet gişesi kapalıdır. Ya da eğer bekçinin gördüğü gerçekten de Rudy ise aklında bir şeyler vardı ve yürüyüş yapmak istedi.
Sanchez doğrudan Folkman'a baktı. ''Tabii sizinkilerin gönderdiği rapor işi değiştiriyor. Rudy'nin ne yaptığını, yazdığı diziyi düşünürsek çok değiştiriyor. Bir de önemli olabilecek bir iki ayrıntı daha var.''
Şişman dedektif sigarasının külünü önündeki çatlak cam tabloya silkeledi.
''Birincisi, Rudy'nin gazeteci kimlik kartını bulamadık, cüzdanını da. Oysa cebinde para vardı. Çok değil ama yeterli miktarda. Bir de altın saatiyle yüzüğü, bunlar hala duruyordu.''
Folkman acı çayı yudumlayıp dedektife baktı.
''Yani Hernandez ve kızı öldüren bunu soygun amacıyla yapmadı demek istiyorsunuz.''
''Si, başarısız bir hırsızlık girişimi ihtimalini unutabiliriz. Üstelik kıza cinsel bir saldırıda da bulunulmamış. Bütün geçersiz nedenleri elemek zorundayız. Bu nedenle raporunuzu da okuduktan sonra Rudy ile kızın başka bir amaç için öldürüldüklerini düşünüyorum.'' Onları öldüren bir hırsız olsa işini yaparken rahatsız edilmediği sürece Rudy'nin saatini, yüzüğünü ve parasını bırakmazdı. Hırsızı rahatsız edecek bir şey olmadığını sanıyoruz. Kimse bir şey duymamış, cesetler de birkaç saat sonra bulundu. Bir de tabii cinayetin işleniş şekli var. Bu sıradan bir cinayet değil. Böyle bıçakla bu kadar vahşice adam öldürmek için çılgın olmak gerekir. Anlıyorsunuz değil mi? Bu nedenle soygun amacıyla öldürülmediklerine inanıyorum. Kasten öldürüldüler. Ha, bir de ufak bir ipucu var. Rudy bir arkadaşından, Torres diye birinden ödünç malzeme almış. Adam bir elektronik şirketinde teknisyen. Rudy malzemeyi iade etmeyince Torres gazeteye gitmiş. Rudy'nin öldürüldüğünü duyunca da bize geldi.
Kız öne doğru eğilirken Folkman sordu. Ne tür malzeme?
Sanchez sigarasından bir nefes çekti, dumanı usulca üfledi. Uzaktaki konuşmaları duyup kaydedecek özel elektronik malzeme. Japon malı ve çok pahalı. Çok yüksek frekansla çalışan minicik bir verici ile bir de alıcı. Böyle bir malzemeden söz edildiğini duyduğunuzdan eminim sanıyor. Rudy malzemeyi öldürülmeden 2 gün önce ödünç almış. Torres'i sorguya çektik. Rudy'ye bu malzemeyi ne için istediğini sormuş. Rudy de trabajo clandestino demiş. Gizli faaliyet.
11. ayrımın sonu. Sayfa 145.